Ayrım 4. Kız kardeşim için. Judy Picoult. Sayfa 58. Böbrek bağışı oldukça basit bir ameliyat sayılıyor ama bana sorarsanız bunu yazan kişi mutlaka kalp ya da akciğer nakli veya beyin tümörü ameliyatlarını kıyasla yazmış olmalı. Bence basit ameliyat, doktorun muayenehanesine gidip tamamen uyanık kaldığınız ve 5 dakikada biten türden bir operasyondur. Sihirinizi aldırmak veya dolgu yaptırmak gibi. Diğer taraftan böbreğinizi bağışlamaya kalktığınızda operasyondan önceki geceyi bir şey yemeden ve müsil alarak geçirirsiniz. Size narkoz verirler ve bunun getirdiği riskler arasında felç, kalp krizi ve akciğer sorunlarını sayabiliriz. 4 saatlik ameliyat da parkta yürüyüş yapmaya benzemez. Ameliyat masasında ölme şansınız 3000'de 1'dir. Ölmezseniz 4 ila 7 gün hastanede yatıyorsunuz ancak tam olarak iyileşmeniz 4 ila 6 hafta sürüyor. Üstelik bunlara uzun vadeli etkiler dahil değil. Artan yüksek tansiyon riski, hamilelikte komplikasyon yaşama olasılığı, tek böbreğinizin zorlanabileceği faaliyetleri yapmamanız yolunda gelecek tavsiyeler. Ayrıca sihir aldırdığınızda ya da dolgu yaptırdığınızda uzun vadede bunun yararını görecek tek kişi kendiniz olursunuz. Kapı vuruluyor ve tanıdık bir sima içeri giriyor. Sheriff Van Steakhouse. O da görevi gereği tıpkı babam gibi devlet memurları topluluğuna mensup. Ara sıra hatırımızı sormak ya da Noel'de bize hediye vermek için evimize uğrar. Geçenlerde de adalete teslim etmek yerine onu eve getirerek Jesse'nin paçasını kurtardı. Ölmekte olan kızın ailesinin bir parçası olduğunuzda insanlar size müsamaha gösteriyorlar. Vern'in yüzü tıpkı bir sufle gibi en beklenmedik noktalarında oyuklar var. Odaya girmesinin uygun düşüp düşmeyeceğini bilemiyor. Merhaba Sarah. Vern. Annem ayağa kalkıyor. Hastanede ne işin var? Her şey yolunda mı? Evet evet, iş için geldim buraya. Evrak dağıtıyorsun sanırım. Hı. Vern ayaklarını sürüyerek anneme doğru yürüyor ve elini Napolyon gibi ceketin içine sokuyor. Bunun için çok üzgünüm Sarah diyor ve sonra ona bir evrak uzatıyor. Tıpkı Kate gibi o an bedenimden tüm kanım çekiliyor. İstesem de kımıldayamazdım herhalde. Bu ne? Vern, biri bana dava mı açtı? Annemin sesi öyle alçak çıkıyor ki. İçinde ne yazdığını bilemem. Sadece teslim ederim. Senin ismin de sistemdeydi. Yani şey, yapabileceğim bir şey cümlesini bitirmiyor bile. Şapkası elinde geriye doğru çekilip kapıdan çıkıyor. Anne diye soruyor Kate, ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Zarfı açıyor, omzunun üzerinden elindekini okuyabilecek kadar yakınım. Rhode Island and Providence Plantation eyaleti diye yazıyor üst köşede. Gayet resmi bir şekilde Providence ilçesi aile mahkemesi ilgi Anna Fitzgerald. Tıbbi azat dilekçesi. Siktir diye geçiriyorum içimden. Yanaklarımı ateş basıyor. Kalbim deli gibi çarpmaya başlıyor. Matematik kitabımın bir kenarına Bayan Tuhey ve devasa kalçaların karikatürünü çizdiğimde müdürün disiplin cezasını eve gönderdiği zamanki gibi hissediyorum. Hayır, o da bir şey mi? Bu defaki milyon kere daha kötü. Bundan sonra tüm tıbbi kararlarını kendisi alması. Kendisi için en iyisi ya da kendi yararını olmadığı sürece tıbbi tedaviye zorlanmaması. Ablası Kate'in yararına daha fazla tıbbi işleme maruz bırakılmaması. Annem yüzünü kaldırıp bana bakıyor. Anna diye fısıldıyor. Bu ne? O an mideme bir yumruk oturmuş gibi hissediyorum. Başımı sallıyorum. Ona ne söyleyebilirim ki? Anna bana doğru bir adım atıyor. Tam o sırada arkasından Kate'in sesi yükseliyor. Anne, ah anne, bir şey batıyor. Hemşireyi çağır. Annem Kate'e doğru dönüyor. Kate yana doğru kıvrılmış. Saçları yüzüne inmiş. Saçlarının arasından bana baktığını düşünüyorum ama emin olamıyorum. Anneciğim diye inliyor. Lütfen. Bir an için annem ikimizin arasında kalıyor. Başını çevirip bana bakıyor ve yine ona dönüyor. Ablam acı çekiyor ve ben rahatlamış durumdayım. Bu beni nasıl bir insan yapar? Odadan dışarı kendimi atarken son gördüğüm şey annemin hemşire çağırma düğmesini sanki bir bombanın tetiğiymişçesine defalarca basması. Kafeteryaya veya lobiye saklanamam ya da gitmemi umut edebilecekleri herhangi bir yere. Ben de merdivenlerden 6. kata doğum servisine çıkıyorum. Bekleme salonunda tek bir telefon var ve o da meşgul. 3,5 kilo diyor telefondaki adam. Öyle bir gülüyor ki suratı birazdan ikiye ayrılacak diye düşünüyorum. Çok güzel. Ben doğduğumda benim annem babam da böyle mi yaptılar acaba? Babam ruh halini çıkardığı dumanlarla mı anlattı? Dünyadaki en güzel rakamı bulacağından emin bir şekilde el ve ayak parmaklarımı saydı mı? Annem başımın tepesini öpüp hemşirenin beni temizlemek için elinden almasına itiraz etti mi? Yoksa asıl ödül karnımla plasenta arasına saklanmış olduğundan beni öylece teslim ettiler. Çiçeği burnunda baba en sonda neredeyse her şeye gülerek telefonu kapatıyor. Tebrikler diyorum ona. Aysa asıl demek istediğim bebeğinin kucağına alıp sıkıca sarılması, gökteki ayı getirip beşiğinin kenarına indirmesi ve ismini yıldızların üstüne yazması ki O çocuk asla ve asla benim annen ve babam yaptığımı ona yapmasın. Jesse'yi arıyor ve gelip beni almasını söylüyorum. 20 dakika sonra ön kapıya geliyor. Kayıp olduğum haberi Şerif Steakhouse'a şimdiden gitmiş. Ben çıkarken Şerif kapıda bekliyor. Anna, annen senin için çok endişeleniyor. Babanı çağrı bıraktı. Hastanenin altını üstüne getirdi. Derin bir nefes alıyorum. O zaman en iyisi gidip ona iyi olduğumu söyleyin diyor ve Jesse'nin benim için açtığı sağ kapıdan arabaya atlıyorum. Jesse kaldırımdan uzaklaşıyor ve annemle sigarayı bıraktığını söylediğini gayet iyi hatırlamama rağmen bir merit yakıyor. Müziği açıyor ve avucunun içiyle direksiyona vuruyor. Ancak otoyolun Upper Darby çıkışında arabayı kenara çektiğinde müziği kısıp yavaşlıyor. Annemi sigortaları attı mı? Babama iş yerinden çağrı bırakmış. Bizim ailemizde babama çağrı bırakmak en büyük günahtır. Mesleği acil durumlarla ilgili bir insana buna kıyasla nasıl bir kriz haberi verebilirsiniz? Babama en son Kate'e kanser teşhisi koydukları gün çağrı bırakmıştı diye bilgilendiriyor beni Jesse. Sağ ol, kollarımı bağlıyorum. Bunu bilmek beni çok rahatlattı. Jesse sadece gülümsüyor. Dudaklarının arasından bir duman halkası üflüyor. Kardeş diyor, karanlık tarafa hoş geldin. Eve bir kasırga gibi girdiler. Babam onu üst kattaki odasına göndermeden evvel Kate kafasını kaldırıp bana güç bela bakabildi. Annem cüzdanını hışımla fırlattı, sonra araba anahtarlarını ve sonra da bana doğru geldi. Anlat bakalım. Sesi öyle sert ki sanki çıt diye kırılacak. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Boğazımı temizliyorum. Bir avukat tuttum. O kadarını anladık. Annem telsiz telefonu eline alıyor ve bana uzatıyor. Hemen arayıp onu def ediyorsun. Bunu yapabilmek için aşırı bir çaba sarf etmem gerekiyor ama başımı sallayıp telefonu kanepenin üstüne bırakmayı başarıyorum. Anna, benim işimi zorlaştırma. Sera, babamın sesi bir balta gibi ikimizin arasına giriyor ve birbirimizden ayırıyor. Bence Anna'ya bir açıklama yapma şansı vermeliyiz. Ona bu şansı vermeye karar vermiştik, öyle değil mi? Başımı eğiyorum. Artık bunu yapmak istemiyorum. Bu söz annemi çıldırtıyor. Ben de istemiyorum Anna. Bilmiyor musun? Hele Kate hiç istemiyor. Ama bu seçme şansımız olan bir şey değil. İşin aslı şu ki benim seçme şansım var. Tam da bu yüzden bunu benim yapmam gerekiyor. Annem tepemde dikiliyor. Bir avukata gittin ve ona bunun sadece seninle ilgili bir durum olduğunu zannettirdin. Oysa ki değil. Bu bizimle ilgili. Hepimizle. Babamın eli annemin omzuna dolanıyor ve sıkıyor. Önümde diz çöktüğünde burnuma duman kokusu geliyor. Başka birisinin yangınından kendisininkine gelmiş ve başka hiçbir şeyden değil ama sırf bu yüzden kendimden utanıyorum. Anna tatlım, bu yaptığın şeye ihtiyacın olduğunu düşündüğün için yaptığını biliyoruz. Ben hiç de öyle düşünmüyorum diye sözünü kesiyor annem. Babam gözlerini kapatıyor. Sera, kapa şu çeneni. Sonra tekrar bana dönüyor. Biz bunu aramızda sadece üçümüz konuşamaz mıyız bir avukata ihtiyaç duymadan? Söylediklerini duyduğumda gözlerim doluyor. Ama bunun böyle olacağını biliyordum. O yüzden başımı kaldırıyorum ve aynı anda gözlerimden yaşlar boşanıyor. Yapamam baba. Tanrı aşkına Anna diyor annem. Bu yaptığının sonuçları hakkında bir fikrin var mı senin? Boğazım tıpkı bir fotoğraf makinesinin perdesi gibi kapanıyor. Hava ya da herhangi bir mazeret ancak iğne ucu kadar bir tünelden geçebilir. Kimse benim varlığımı fark etmiyor diye düşünüyorum. Ve sesli düşündüğümü fark ettiğimde iş işten geçmiş oluyor. Annem öyle hızlı hareket ediyor ki geldiğini görmüyorum bile. Ama yüzüme indirdiği tokat başımın geriye doğru fırlamasına yetecek kadar sert. Yüzümde bıraktığı iz kaybolup gittikten uzun süre sonra bile lekesi çıkmıyor. Sizin de bildiğiniz gibi utanç beş parmaklıdır. Bir defasında Kate 8 ve ben 5 yaşındayken kavga etmiş ve artık aynı odayı paylaşmak istemediğimiz kararını varmıştık. Ancak evimizin büyüklüğü ve diğer odada da Jesse'nin yaşadığı göz önüne alındığında gidecek başka yerimiz yoktu. O yüzden daha büyük ve akıllı olan Kate odayı ikiye bölmeye karar verdi. Hangi tarafı istiyorsun diye diplomatik bir edayla sordu. İzin veriyorum, sen seç. Tabii ki yatağımın dahil olduğu tarafı istiyordum. Ayrıca odayı ortasından ikiye bölecek olursanız Barbie bebeklerimizin durduğu kutu ve el işi malzemelerimizi koyduğumuz raflar otomatik olarak benim tarafımda kalacaktı. Kate buradan bir kalem almaya davrandı ama onu durdurdum. Orası benim tarafım diye işaret ettim. Sen ver öyleyse dedi ve ben de ona kırmızı bir keçeli kalem verdim. Masanın üstüne çıkıp tavanda erişebildiği en yüksek noktaya kadar uzandı. Bunu çizdikten sonra dedi, sen kendi tarafında kalacaksın, ben de kendi tarafımda. Anlaştık mı? Başımı salladım bu pazarlığa, en az onun kadar bağlı olduğumu göstererek. Sonuçta bütün güzel oyuncaklar bendeydi. Ben ondan bir şey istemeden önce Kate'in benim tarafıma geçmek için yalvarması çok yakındı. Yemin mi diye sordu ve serçe parmaklarımızla tutuşup yemin ettik. Kate tavandan başlayıp masanın üstünden geçerek sarımsı renkli halıya inen ve komodinin üstünde devam eden karşı duvara kadar çıkan zikzaklı bir çizgi çıktı. Sonra kalemi bana verdi. Unutma dedi. Sadece mızıkçılar sözünden döner. Odanın bana ait bölümünde yere oturdum ve sahip olduğumuz bütün Barbie'leri tek tek çıkarıp onları giydirip soyarak hepsinin benim olduğu, Kate'in bir tane bile bebeğinin olmadığı gerçeğini abartılı bir şekilde vurlayarak oynamaya başladım. Kate dizlerini karnına çekmiş, yatağına oturmuş beni izliyordu. Hiçbir tepki göstermedi, ta ki annem aşağıdan seslenip bizi öğle yemeğine çağırdı. Kate bana bakıp gülümsedi ve odanın onun tarafında bulunan kapısından çıkıp gitti. Halının üstünde çizdiği çizginin yanına gittim. Sinirimden tekmeler savuruyordum. Bızıkçı olmak istemiyordum ama hayatımın geri kalanını odamda geçirmek de istemiyordum. Annemin neden mutfağa yemeğe inmediğimi merak etmesi ne kadar sürdü bilmiyorum. Ama 5 yaşında olduğunuzda her saniye size bir ömür gibi gelebilir. Annem kapının eşiğinde belirdiğinde önce duvarlardaki ve halıdaki kalem izlerine baktı ve sonra sabırlı olabilmek için gözlerini kapadı. Odaya girdi. Beni kucağına aldığı an debelenip bağırmaya başladım. Bırak beni diye ağlıyordum. Yoksa bir daha odaya giremem. Bir dakika sonra odadan çıktı ve elinde mutfak eldivenleri, mutfak havluları ve küçük süs yastıklarıyla döndü. Bütün bunları odanın Kate'e ait kısmına belirli aralıklarla yerleştirdi. Hadi gel diye çağırdı beni ama ben kımıldamadım. Bunun üzerine yanıma geldi ve yatağıma oturdu. Orası Kate'in havuzu olabilir dedi. Ama bunlar benim nilüferlerim. Ayağa kalkıp mutfak havlularının birinin üstüne zıpladı ve oradan da bir yastığa geçti. Omzunun üstünden dönüp bana baktı ve ben de mutfak havlusunun üstünde yerimi aldım. Havludan yastığa, oradan Jessie'nin birinci sınıftayken el işi dersinde yaptığı bir mutfak eldivenine geçerek Kate'e ait kısmı boylu boyunca kat ettim. Annemin adımlarını takip etmek en güvenli çıkış yoluydu. Duş aldığım sıra Kate kilidi zorlayıp banyoya giriyor, seninle konuşmak istiyorum diyor. Duş perdesinin kenarından kafamı uzatıp çıkınca diyorum. Aslında yapmayı hiç istemediğim o konuşma için zaman kazanmaya çalışarak. Hayır şimdi. Tuvaletin kapağına oturuyor ve içini çekiyor. Anna, şu yapmaya çalıştığın şey çoktan yapıldı bile diyorum. İstersen geri çekebilirsin, biliyorsun. İyi ki aramızda onca buhar var. Yoksa şu anda yüzüme bakmasına kesinlikle katlanamazdım. Uzun bir süre Kate sessiz kalıyor. Zihni tekerleğin İçinde dönüp duran bir hamster misali döngüler halinde işliyor, aynen benimki gibi. Bütün olasılıkları denersin ama hiçbir yere varamazsın. Bir süre sonra tekrar kafamı uzatıyorum. Kate gözlerini siliyor ve başını kaldırıp bana bakıyor. Benim tek arkadaşım olduğunun farkında mısın diye soruyor. Bu doğru değil diye atılıyorum hemen. Ama ikimiz de yalan söylediğimi biliyoruz. Kate okuldan içine dahil olabileceği bir grup bulamayacak kadar uzak kaldı. Hastalığının hafiflediği dönemlerde edindiği arkadaşların çoğu da ortadan kayboldular. Karşılıklı bir durumdu bu. Ölmek üzere olan birinin yakınlarındayken nasıl davranacağına karar vermek sıradan bir çocuk için çok zordu. Ayrıca Kate için de o günleri görebilecek kadar uzun yaşama garantisi olmadan mezuniyet ya da üniversite sınavı konusunda samimi bir heyecan duymak aynı derecede zordu. Elbette birkaç tanıdığı vardı ama genellikle bize geldiklerinde sanki bir ceza dolduruyorlarmış gibi görünürlerdi ve Kate'in yatağının kenarına oturup evden çıkacakları ve bu onların başına gelmediği için Tanrı'ya şükredecekleri o ana kaç dakika kaldığını sayarlardı. Gerçek bir arkadaş sizin için üzülmez. Ben senin arkadaşın değilim diyorum perdeyi kapatırken. Ben senin kardeşinim. Bu konuda da berbat bir iş çıkarıyorum diye düşünüyorum. Yüzümü duşun altına sokuyorum. Böylece Kate bana sen de ağlıyorsun diyemez. Birden duş perdesi açılıyor ve çırılçıplak ortada kalıyorum. Ben de bu konuda konuşmak istiyordum zaten diyor Kate. Artık kardeşim olmak istemiyorsan bu başka bir şey. Ama arkadaşım olarak seni kaybetmeye dayanabileceğimi zannetmiyorum. Perdeyi kapatıyor ve etrafımı tekrar buhar kaplıyor. Sonra kapının açılıp kapanışını ve hemen ardından bıçak gibi keskin soğuk havanın içeri girişini duyuyorum. Ben de onu kaybetme düşüncesine dayanamam. O gece Kate uykuya daldıktan sonra yatağımdan çıkıp başında dikiliyorum. Nefes alıp almadığını anlamak için avucumun içini burun deliklerinin önüne tuttuğumda ağız dolusu bir nefes elime değiyor. Şu anda o burnu ve ağzı elimle kapatıp debelenmelerine de karşı koyabilirim. Bunun yapmakta olduğum şeyden ne farkı var? Koridordan gelen ayak seslerini duyunca yorganımın altına sığınıyorum. Annemle babam odaya girdiklerinde göz kapaklarımın kıpırtısına engel olamazsam diye sırtımı kapıya vererek yan dönüyorum. Buna inanamıyorum diye fısıldıyor annem. Bunu yaptığına bir türlü inanamıyorum. Babam o kadar sessiz ki acaba yanılmış olabilir miyim, odada olmayabilir mi diye merak ediyorum. Bir cesimiz daha oldu diye ekliyor annem. Bunu dikkat çekmek için yapıyor. Sanki daha önce görmediği bir yaratıkmışım gibi tepeden bana baktığını hissedebiliyorum. Belki de onu tek başına bir yerlere götürmemiz lazım. Sinemaya, alışverişe filan. Böylece kendisini dışlanmış hissetmez. Onu fark etmemiz için delice bir şey yapması gerek olmadığını ona göstermemiz gerek. Sen ne diyorsun? Babam cevap vermeden önce biraz zamandan çalıyor. Kim bilir diyor sessizce. Belki de bu yaptığı delice bir şey değildir. Sessizliğin, karanlığın içinde kulak zarınızı nasıl zorladığını, nasıl sizi neredeyse sağır hale getirdiğini bilirsiniz, öyle değil mi? Buna da aynen bu olmuştu ve az daha annemin ne cevap verdiğini duyamıyordum. Tanrı aşkına Brian, sen kimin tarafındasın? Burada taraflar olduğunu kim söyledi? Bu sorusuna ben bile cevap verebilirdim. Her zaman taraflar vardır. Her zaman bir kazanan ve bir de kaybeden vardır. Bir şey alan, her insana karşılık bir şey vermek zorunda olan biri olur. Birkaç saniye sonra kapı kapanıyor ve tavana yansıyan koridor ışığı kayboluyor. Gözlerimi kırpıştırarak sırtüstü dönüyorum ve annemin hala yatağımın yanında dikildiğini görüyorum. Gittiğini düşünmüştüm diye fısıldıyorum. Yatağımın ayak ucuna oturuyor ve ben de kenara çekiliyorum. Ancak fazla uzaklaşmadan elini baldırıma koyuyor. Başka ne düşünüyorsun anne? Midem kasılıyor. Benden nefret ettiğini düşünüyorum. Karanlıkta bile gözlerinin pırıltısını görebiliyorum. Ah Anna diye içini çekiyor annem. Seni ne kadar sevdiğimi nasıl bilmezsin? Kollarını uzatıyor ve ben de onların arasına doğru emekliyorum. Hayatta en çok istediğim şey zamanı birazcık geri alabilmek. Eskiden olduğum gibi aradaki ince çatlakları görebilecek kadar sorgulayıcı olmadan annemin ağzından her çıkanın %100 doğru ve haklı olduğuna inanan o çocuk olabilmek. Annem bana daha sıkı sarılıyor. Yargıçla konuşup ona bu durumu açıklayacağız. Bunu düzeltebiliriz diyor. Her şeyi düzeltebiliriz. Bu sözler gerçekten de duymak istediğim tek sözler olduğundan başımı sallıyorum. Sarah, 1990. Hastanenin onkoloji bölümünde olmanın beklenmedik bir rahatlığı var. Benim de kulübün bir üyesi olduğum şeklinde bir duygu. İlk defa mı geldiğimizi soran nazik otopark görevlisinden oyuncak ayılar misali kollarının altına sıkıştırdıkları pembe lazımlıklarıyla dolaşan çocuk ordusuna kadar herkes buraya bizden önce gelmiş ve kalabalık insana güven veriyor. Asansöre binip 3. kata Dr. Harrison Chance'ın odasına çıkıyoruz. Adamın ismi bile benim süngümü düşürmeye yetti. Neden Victor değil mesela? Geç kaldı diyorum Brian'a, belki de 20. defa saatime bakarken. Pencerenin eşiğinde yaprakları sarkmış, sararmış bir kurdele çiçeği duruyor. Umarım doktor insan ilişkilerinde daha başarılıdır diye düşünüyorum. Canı sıkılmaya başlayan Kate'i eğlendirmek için bir muayene eldivenini şişirip kocaman bir balon yapıyorum. Lavabonun yanındaki eldiven kutusunda ebeveynleri bunu yapmamaları için uyaran çok bariz bir işaret var. Kate ile balonu birbirimize atıp voleybol oynuyoruz. Nihayet Dr. Chance geliyor ve geç kaldığı için kuru bir özür dilemekle yetiniyor. Bay ve Bayan Fitzgerald, uzun boylu, sıska, fıldır fıldır mavi gözleri kalın gözlüklerinin ardında kocaman görünüyor. Dudakları mengene gibi sımsıkı kapalı. Kate'in uydurma balonunu bir eliyle yakalıyor ve kaşları çatılıyor. Şimdiden bir sorunumuz var bakıyorum. Brian'la birbirimize bakıyoruz. Bize bu savaşta yol gösterecek olan generalimiz, beyaz atlı şövalyemiz bu kalpsiz adam mı? Biz açıklama yapmaya fırsat bulamadan Dr. Chance bir keçeli kalem çıkarıp lastik eldivenin üstüne bir surat çiziyor ve tıpkı kendisininkine benzer tel çerçeveli bir gözlükle de eserini tamamlıyor. İşte şimdi oldu diyor ve kendisini tamamen farklılaştıran bir gülümsemeyle balonu Kate'e uzatıyor. Ablam Susan'ı yılda en fazla bir iki kez görürüm. Bizi bir saatten az bir mesafede birkaç bin felsefi düşünce uzakta yaşar. Susan'ın etrafındaki insanlara patronluk etmesi için çuvalla para veriyorlar. Bu da teorik olarak kariyer stajını benim üzerimde yapmış olması anlamına geliyor. Babamız 49 yaşında bahçedeki çimleri biçerken öldü. Annemiz bundan sonra kendisini hiç toparlayamadı. Benden 10 yaş büyük olan Susan idareyi ele aldı. Ödevlerimi yaptığımdan, hukuk fakültesine başvurduğumdan ve büyük düşündüğümden emin olmaya gayret etti. Akıllı ve güzeldi ve her zaman nerede ne söylenmesi gerektiğini bilirdi. Her türlü felaketi göğüsleyip bu durumu ortadan kaldıracak en mantıklı panzehiri bulabilirdi ve bu sayede işinde o kadar başarılı oldu. Yönetim kurulu toplantısında nehir kıyısında koşuya çıkmış kadar rahattı. Her şeyin çok kolaymış gibi görünmesini sağlardı. Kim böyle bir rol modeli olsun istemez ki? İlk tökezlemem üniversite mezunu olmayan bir adamla evlenmekti. İkincisi ve üçüncüsü de hamile kalmaktı. Sanırım yeni Gloria Allard, ünlü bir Amerikalı kadın avukat, çevirenin notu, olmadığım için beni bir başarısızlık olarak görmekte haklıydı. Ve sanırım bugüne dek öyle olmadığımı düşünmekte de ben haklıydım. Beni yanlış anlamayın. Susan yeğenlerini sever. Onlara Afrika'dan ahşap oymalar, Bali'den deniz kabukları, İsviçre'den çikolatalar gönderir. Jesse büyüdüğünde onunki gibi camdan bir ofisi olsun istiyor. Hepimiz Zanne teyze gibi olamayız derim ben de ona. Aslında demek istediğim benim onun gibi olamayacağımdır. Hangimizin diğerini aramaya son verdiğini hatırlamıyorum ama böylesi daha kolaydı. Çok hassas bir telefon konuşması sırasında sessizlikten daha ağır bir şey olamaz. Bu nedenle telefonu elime alacak cesareti toplamam koca bir haftamı aldı. Direkt hattını aradım. Susan Crofton'un telefonu diyerek bir adam açtı. Evet dedim tereddütle. Kendisi müsait midir? Şu anda toplantıda. Lütfen. Derin bir nefes aldım. Lütfen ona kız kardeşini aradığını iletir misiniz? Bir dakika sonra o yumuşak, güvenli ses kulaklarıma ulaştı. Sarah. Uzun zaman oldu. İlk regl olduğumda koştuğum kişi oydu. İlk aşk acısı çektiğimde kendimi toplamama yardımcı olan oydu. Babamızın saçını ne tarafa doğru taradığını ya da annemin kahkahasının neye benzediğini artık hatırlamakta güçlük çektiğimde gecenin bir yarısı sığındığım kişi oydu. Şu an aramız nasıl olursa olsun eskiden o benim doğuştan en iyi arkadaşımdı. Zanne diyorum, nasılsın? Kate resmen APL teşhisi konmasından 36 saat sonra Brian'e ve bana soru sorma fırsatı tanınıyor. Biz doktorlar, hemşireler ve psikiyatrlardan oluşan bir ekiple toplantı yaparken Kate bir çocuk gelişimi uzmanı ile birlikte simli uhuyla oynuyor. Şimdiden öğrendiğim üzere hemşireler bizim öğrenmek için can attığımız cevapları bize veren kişiler. Sanki başka bir yerde olmaları gerekiyormuş gibi sinirli sinirli dolanan doktorların aksine hemşireler kendileriyle böylesi bir toplantı yapan birinci değil de birinci anne babaymışız gibi bize sabırla cevap veriyorlar. Lösemi'nin özelliği şudur diye açıklıyor bir hemşire. Biz daha birinci iğneyi yapmadan hastalık bizim düşündüğümüzden 3 safha ileride olabilir. Bu hastalığı teşhis etmek oldukça güçtür ve bu yüzden sırada neyin olabileceğini düşünmemiz gerekir. APL'yi diğerlerinden biraz daha sıkıntılı kılan ise kemoresistan bir hastalık olması. O ne demek diye soruyor Brian. Normalde miyeloid lösemide organlar dayanabildiği sürece her nüksetmede hastayı potansiyel olarak remisyona sokabilirsiniz. Bu şekilde vücutlarını yıpratırsınız. Ancak her defasında da tedaviye karşılık vereceğini bilirsiniz. Ancak APL söz konusu olduğunda belirli bir terapi uyguladıktan sonra genellikle ona tekrar güvenemezsiniz. Bu konuda yapabileceklerimiz ise oldukça sınırlı. Yani şey mi demek istiyorsunuz diyerek yutkunuyor Brian. Kızımızın öleceğini mi söylemek istiyorsunuz? Sadece hiçbir garantinin olmadığını söylüyorum. Öyleyse ne yapmayı planlıyorsunuz? Başka bir hemşire cevap veriyor. Kate ilk olarak hastalıklı hücreleri öldürüp onu remisyona sokabilme amacıyla bir haftalık bir kemoterapiyle başlayacak. Büyük olasılıkla mide bulantıları ve kusmalar görülecek ancak antiemetiklerle bunları en aza indirmeye çalışacağız. Ayrıca saçı dökülecek. Bunu duyduğum an ağzımdan ufak bir çığlık kaçıveriyor. Bu çok önemsiz bir şey belki ama başkalarının Kate'in ne sorunu olduğunu anlamaları için yeterli bir yafta olacak. Daha 6 ay önce ilk defa saçını kestirmiştik. Altın bukleleri kuaförün döşemelerinde madeni paralara benzeyen yuvarlaklar halinde yatıyordu. İshal de görülebilir. Yine çok büyük bir olasılıkla bağışıklık sisteminin bu derece zayıf düşmesinden ötürü hastaneye yatırılmasını gerektirecek bir enfeksiyon kapabilir. Kemoterapi gelişiminin yavaşlamasına da sebep olabilir. İlk seansın ardından 2 haftalık bir takviye kemoterapisi ve birkaç rutin terapisi daha olacak. Bunların tam sayısı periyodik olarak yapılacak kemik iliği aspirasyonları ile belirlenecek. Sonra diye soruyor Brian. Sonra onu gözlemlemeye başlayacağız diye cevaplıyor Dr. Chance. APL söz konusu olduğunda relaps yani nüksetme emarelerine karşı daima tetikte olmalısınız. Herhangi bir kanama, ateş, öksürük ya da enfeksiyon durumunda hemen acile gelecek. Ayrıca ileride uygulanabilecek tedaviler konusunda da bazı seçenekler mevcut. Burada amaç Kate'in vücudunun sağlıklı kemik iliği üretmesini sağlamak. Pek olası görünmese de kemoterapi ile moleküler remisyon sağlamamız durumunda Kate'in kendi hücrelerini yeniden üretebilir ve vücuduna yavaş yavaş aşılayabiliriz. Bir nevi vücut için yeniden üretim. Hastalık nüksederse kan hücresi üretebilmesi için başka birinin iliğini Kate'e nakledebiliriz. Kate'in kardeşi var mıydı? Bir abisi var diyorum. O anda beynimde korkunç bir düşünce filizleniyor. O da hasta olabilir mi? Çok zayıf bir ihtimal. Ancak alojenik nakil için uygun bir eşleşme olabilir. Eğer olmazsa Kate'i ülke çapındaki donör listesine koyarız. Ne var ki doku uyumu olan bir yabancıdan ilik almak bir akrabadan almaktan daha tehlikelidir. Ölüm oranı büyük ölçüde artar. Bilgilerin sonu gelmiyor. Üzerimize yağmur gibi yağan bu okların artık etime saplandığını hissetmiyorum bile. Bize dedikleri şu, düşünmeyin, sadece çocuğunuzu bize teslim edin çünkü aksi halde ölecek. Verdikleri her cevaba karşı yeni bir sorumuz oluyor. Saçları tekrar çıkacak mı? Okula gidebilecek mi? Arkadaşlarıyla oynayabilecek mi? Bunun meydana gelmesinin sebebi oturduğumuz yer mi? Bunun meydana gelmesinin sebebi biz miyiz? Ölecek olursa bu nasıl gerçekleşecek diye sorduğumu fark ediyorum. Doktor Chance bana bakıyor. Bu onun neyin teslim olacağına göre değişir diye açıklıyor. Eğer sebep enfeksiyon olursa solunum güçlüğü çeker ve makineye bağlanır. Kanama görülecek olursa önce bilincini kaybedip sonra da kan kaybından ölecektir. Organlarından biri iflas ederse bu organın dahil olduğu sisteme göre farklı sonuçlar görülebilir. Genellikle bütün bunların bir kombinasyonu söz konusu olur. Kendisine neler olduğunu anlayabilir mi diye soruyorum. Oysa asıl demek istediğim, ben buna nasıl katlanırım? Bayan Fitzgerald diyor doktor, sanki dillendirmediğim sorumu duymuşçasına. Bugün burada bulunan 20 çocuktan onu birkaç yıl içinde ölecek. Kate'in hangi grupta olacağını şimdiden bilemem. Kate'in hayatını kurtarmak için bir kısmını öldürmemiz gerekiyor. Kemoterapinin amacı bu. Tüm lisümili hücrelerin kökünü kazımak. Bu amaçla Kate'in köprücük kemiğinin altına bir santral ven kateteri takıldı. 3 ayrı girişe sahip bu araç, çeşitli ilaçlar, damardan verilmesi gereken sıvılar ve kan alma işlemleri için giriş noktası görevi görecek. Kate'in küçücük göğsünden çıkan borulara bakıyor ve bilim kurgu filmlerini düşünüyorum. Kalbinin kemoterapiye dayanabileceğinden emin olmak için EKG'si bile çekildi. İlaçlardan bir tanesi konjüktiva iltihabına neden olduğundan dexametazon optalmik damlası verdiler. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını test etmek için santral ven kateterinden kan aldılar. Hemşire ilaç torbalarını serum askısına takıyor. Acı hissedecek mi diye soruyorum. Hayır. Hey Kate, bak burada ne var? Işıktan korunması için siyah bir torba ile sarılmış donor rubisin torbasını işaret ediyor. Torbanın üstünde biz beklemedeyken hemşirenin Kate ile birlikte yaptıkları parlak renkli çıkartmalar var. Bir gencin kendi torbasının üzerinde şöyle bir not yazılı, bir post-it yapıştırdığını gördüm. İsa kurtarır, kemo gole atar. Kate'in damarlarında bunlar dolaşmaya başlıyor. Donor rubisin 25 cc'lik D5W içinde 50 mg, sitarabine bir D5W içinde 46 mg, 24 saat durmadan damardan allopurinol 92 mg damardan veya başka bir ifadeli zehir. Vücudunun içinde büyük bir savaş cereyan ettiğini hayal ediyorum. Parlak sırtlı ordular, buharlaşarak gözeneklerinden çıkan ölü askerler düşünüyorum. Bize Kate'in birkaç gün içinde hastalanacağını söylemişlerdi ama sadece 2 saat sonra kusmaya başlıyor. Brian çağrı düğmesine basıyor ve odaya bir hemşire geliyor. Ona biraz zeglan verelim diyen hemşire hemen odadan çıkıyor. Kate kusmuyorsa ağlıyor. Yatağın kenarına oturuyor ve onu koşulla el verdiğince kucağıma alıyorum. Hemşirelerin hemşirelik yapmaya zamanları yok. Sayıları az. İlaçlardaki kusma önleyici antiemetikleri ayarlıyor. Kate'in nasıl tepki vereceğini görmek için birkaç dakika bekliyorlar. Ancak kaçınılmaz olarak başka bir acil duruma çağrılıyorlar ve gerisi bize kalıyor. Çocuklarımızdan biri bir karın virüsü kapsa odadan çıkmak zorunda kalan Brian örnek bir performans gösteriyor. Kate'in alnını siliyor, incecik omuzlarından tutuyor, ağzının kenarında biriken şeyleri siliyor. Bunun üstesinden gelebilirsin diye mırıldanıyor Kate. Ne zaman tükürse ama belki de sadece kendi kendine konuşuyordur. Ben de kendimi şaşırtıyorum. Büyük bir azimle sanki çok keyifli bir işmişçesine kusma kabını temizleyip getiriyorum. Sahil mevzilerini kum torbalara yığmaya odaklanırsan yaklaşan tsunami'yi aklından çıkarabilirsin. Başka türlüsünü denersen çıldırırsın. Brian kan testi için Jesse'yi hastaneye getiriyor. Parmaktan küçük bir kan alınacak. Brian ve iki erkek doktor onu güç bela zapt edebiliyor. Çığlıkları hastaneye ayağa kaldırıyor. Kollarımı kavuşturmuş şekilde geride duruyor. Gayri ihtiyari 2 gün önce artık ağlamayı kesen Kate'i düşünüyorum. Bazı doktorlar bu kan örneğine bakacak ve görünmez bir şekilde içinde yüzen 6 proteini inceleyecekler. Bu 6 protein Kate'inkilerle aynıysa o zaman Jesse HLA uyumlu bir donör olacak, yani kız kardeşi için potansiyel bir kemik iliği donörü. 6 kez üst üste uyuşma olasılığı ne kadar düşük olabilir ki diye düşünüyorum. Lösemi'nin gelip seni bulması kadar düşük. Filobotomist kan örneğini alıp gidiyor ve Brian'la doktorlar Jesse'yi bırakıyorlar. Yataktan fırlayıp kendini kollarıma atıyor. Anne, bana iğne batırdılar. Üzerinde Rugrats karakterleri olan bir yara bandıyla sarılmış parmağını kaldırıp bize gösteriyor. Gözyaşları ıslanan yüzü tenimi yakıyor. Ona sarılıyorum. Yatıştırıcı sözler söylüyorum. Ama onun için üzülmek öyle zor. Öyle zor geliyor ki. Maalesef diyor Doktor Şans. Oğlunuzun dokuları uymuyor. Gözlerim hala pencerenin eşiğinde duran, sararmış, cansız bitkiye odaklanıyor. Birinin buna atması gerek. Yerine orkideler, cennet bahçeleri ve başka güzel çiçekler koyması gerek. Ulusal ilik listesinde akraba olmayan bir donör bulunma olasılığı var. Brian öne doğru eğiliyor, gergin ve endişeli. Ama kan bağı olmayan bir donörden yapılacak naklin tehlikeli olduğunu söylemiştiniz. Evet, söyledim diyor Doktor Şans. Ancak bazen elimizdekinin en fazlası bu oluyor. Gözlerimi doktora çeviriyorum. Ya uygun bir donör bulunamazsa? Onkolog alnını ovuşturuyor. O zaman bilim Buna bir çare bulana dek Kate'in yoluna devam etmesi için çabalayacağız. Benim küçük kızımdan sanki bir tür makineymiş gibi bahsediyor. Karbüratörü bozulmuş bir araba, iniş takımları sıkışmış bir uçak gibi. Buna daha fazla tanık olmaktansa tam zamanında yüzümü çeviriyor ve camın kenarındaki bitkinin doğuştan talihsiz yapraklarından bir tanesinin halının üstüne yaptığı intihar atlayışını görüyorum. Hiçbir açıklama yapmadan ayağa fırlıyor ve saksıyı kapıyorum. Doktor Şans'ın ofisinden çıkıyor, sekreterin ve yanlarında hasta çocuklarıyla bekleyen diğer canlı cenazeye dönmüş ebeveynlerin yanından geçiyorum. Bitkiyi ve kurumuş toprağını karşıma çıkan ilk çöp kutusuna atıyorum. Elimde kalan toprak saksıya bakıyorum ve tam saksıyı yere çalmayı düşünürken arkamdan bir ses duyuyorum. "Sera," diyor Doktor Chance, "iyi misin?" Yavaşça dönüyorum. Gözlerimden yaşlar boşanıyor. "İyiyim, sağlıklıyım. Uzun, çok uzun bir hayat süreceğim." Saksıyı ona uzatarak özür diliyorum. Anlayışla başını eğiyor ve cebinden bir mendil çıkarıp uzatıyor. Jesse'nin onu kurtarabileceğini düşünmüştüm. Onu kurtaracak kişinin Jesse olmasını çok istedim. "Hepimiz bunu istedik," diye cevap veriyor Doktor Chance. "Beni dinle. Bundan 20 yıl önce hayatta kalma oranı çok daha düşüktü. Buna karşın bir kardeşin dokuları uymazken diğer kardeşinkilerin uyduğu birçok aile tanıdım. Tam bizim yalnızca iki çocuğumuz var diyecekken Doktor Chance'ın henüz sahip olmadığım bir aileden, doğurmayı hiç düşünmediğim çocuklardan bahsettiğini fark ediyorum. Dudaklarımın arasında sıkışıp kalan bir soruyla ona doğru dönüyorum. Brian nereye gittiğimizi merak eder. Doktor ofisine doğru yürümeye başlıyor, saksısı elinde. "Sence hangi bitkileri kurutmadan yetiştirebilirim?" diye soruyor, sohbeti olsun diye. Kendi dünyanız tamamen durma noktasına geldiğinde başkalarının da aynı akıbete uğradığını varsaymak öyle kolay ki. Ama çöpçü her zamanki gibi çöpü almış ve teneke kutuları toplamadan bırakmış. Doğal gaz faturası yine kapıya sıkıştırılmış. Tezgahta bir haftalık posta özenle sıralanmış duruyor. Şaşırtıcı bir şekilde hayat devam ediyor. Kate, kemoterapi için hastaneye yatmasından tam bir hafta sonra taburcu oluyor. Göğsünde hala takılı duran kateter bluzunun yakasından sarkıyor. Hemşireler benimle konuşarak moral veriyor ve elime uzun bir talimat listesi tutuşturuyorlar. Hangi durumlarda acil aranmalı, hangilerinde aranmamalı, bir sonraki kemoterapi için ne zaman gelmeliyiz, Kate'in bağışıklık sisteminin zayıfladığı bu dönem boyunca nelere dikkat etmeliyiz. Ertesi sabah saat 6'da yatak odamızın kapısı açılıyor. Kate ayaklarının ucuna basarak yatağa doğru geliyor. Gerçi Brian ve ben anında uyanıyoruz. "Ne oldu tatlım?" diye soruyor Brian. Kate cevap vermiyor. Sadece elini başına götürüyor ve parmaklarıyla saçlarını kavruyor. Öbek öbek dökülen saçları küçük bir kar fırtınası gibi halıya yağıyor. "Ben doydum," diyerek masadan kalkmak istiyor Kate birkaç gün sonra, hep birlikte akşam yemeği yerken. Tabağı hala dolu. Ne fasulyesine ne köftesine dokunmuş. Oyun oynamak için hoplaya zıplaya oturma odasına koşuyor. "Ben de." Jesse sandalyesini geriye itiyor. "Kalkabilir miyim?" Brian onun ağzına bir çatal daha tıkıştırıyor. Tabaktaki bütün sebzeler bitmeden olmaz. "Fasulyeden nefret ediyorum." "Onlar da sana bayılmıyorlar." Jesse Kate'in tabağına bakıyor. "Kate de bitirmedi. Haksızlık bu." Brian çatalı tabağının kenarına bırakıyor. "Haksızlık mı?" diye soruyor. Sesi son derece alçak. "Haksızlık yapılmasını mı istiyorsun? Peki dediğin gibi olsun Jess. Bir dahaki sefere Kate'e kemik iliği aspirasyonu yapıldığında sana da yapsınlar. Göğsündeki kateteri temizlediğimizde sana da en az o kadar acı veren bir şey yapalım. Bir dahaki sefere kemo aldığında sen de..." "Brian," diyerek araya giriyorum. Konuşmaya başladığı kadar keskin biçimde susuyor ve titreyen elini yüzüne dayıyor. Sonra bakışları kollarıma sığmış Jesse'yi buluyor. "Ben özür dilerim Jess. Yani..." Ancak mutfaktan çıkıp giderken söylemek üzere olduğu şey her neyse sonunu getiremiyor. Uzun bir süre sessizce oturuyoruz. Sonra Jess bana dönüyor. "Babam da mı hasta oldu?" Cevap vermeden evvel bayağı düşünüyorum. "Hepimiz iyi olacağız," diyorum. 4. ayrımın sonu, sayfa 77.